Ayrım 18, sayfa 170. İşaret geldi. İçeri giren bir grup insandan biri, içeri girerken yanındakilere, internetten her sayısını okuyorum darbenin. Nihayet birileri bir şeyler yapmaya başladı dedi. Hayat ona resmen göreve dönmesini söylemişti. Kendi aptallığına, çenesini tutamamış olmasına kızarak asansöre geri döndü Özge. Kendi katına çıkana kadar sanki karamsarlık iyice kapladı tüm geleceğini. Odasına yürürken kapıda bekleyen Ömer'i gördü. İçinden ona sarılıp ağlamak geçti ama Ömer'in suratını allak bullaktı. Sessizce geçip gitti yanından. Özge anladı, izleniyorlardı. Sorgulamadan odasına girdi. Nasılsa birazdan bir yolunu bulup Ömer'le konuşurlardı. Ama gerek kalmayacaktı çünkü Ömer'in neden tuhaf davrandığını odasına girince anladı. Sadık Murat Kolhan oradaydı. Kaloriferleri örten ahşabın üstüne dayanmış, elleri cebinde, tüm dikkati kapıdan giren Özge'de beklemekteydi. Keskin gözlerindeki ışık, beyninde dolanan düşüncelerin zenginliğini yansıtırcasına parlıyordu. Acaba ne düşünüyordu? Der demez sildi kafasından soruları. Girdi asıl cehennemin, Sadık'ın aklı olabileceğini bilerek bir anlık şaşkınlığın üzerine atıp doğruca masasına yürüdü. "Buyurun," dedi. Yine o omuzlara oturan gömleklerinden birini giymişti. Cevap vermedi ve sadece doğrulup masanın önüne bir adım attı. Elleri hala cebinde ve Özge'ye baktı. Bu arada Özge bilgisayarındaki açık dosyaları kapattı. Masanın üstünde not aldığı kağıtları topladı. Sadık bunların hepsini karıştırmış olmalıydı. Ama önemli değildi. İşle ilgili notlardı bunlar. Saklanacak hiçbir şeyi bırakmıyordu. Çekmecesini açıp içine gereksiz dosyaları yığdı. Sadık hala ona bakmaktaydı. Kafasını kaldırmadan çantasını aldı, telefonunu ve diğer şeylerini yerleştirdi. Sadık'ın söyleyeceği tek kelimeyle çıkıp gidecekti bu binadan. Geri dönmeyecekti, emindi. Emin miydi? Değildi. Hayat onu buraya göndermişti. Cehennemi temizlemek için cehenneme girmek gerekirdi. Kafasını kaldırıp ne var diye bağırmak istedi ama yapamayacaktı. Niye burada dikilmiş konuşmadan hala kendisine bakıyordu? Sormak istedi ama sormayacaktı. Kafasını kaldırıp bakmak istedi ama bakmayacaktı. Oyun oynuyordu Sadık. Oyununa katılmayacaktı. Salih Bey'le olan konuşmayı dinlemiş olmalıydı. Her yer izleniyor, herkes dinleniyordu bu binada. Kendini hatırlattı. Sadık Murat Kolhan'da savaştıkları arasındaydı. En sonunda tahammülü bitti ve başını kaldırdı Özge. Sadık'ın gözlerine kilitledi gözlerini, dikleşti. Kıpırtısızca baktı ona, meydan okurcasına. Konuşmayacaktı. Sadık gözlerini ayırmadan izlemişti Özge'yi. Her nefes alış yavaş ama yüksek kalkan nefes verişte yavaş ama alçak inen okyanus dalgalarının ritminde bir göğüs kafesi, göğüs kafesinin iki kenarında omuzlara uzanan köprücük kemiklerinin gömleğin yakasından fark edilen çıkıntısı, kısacık saçların terk etmişliğinde tüm narinliğiyle incecik ama güçlü bir boyun, Özge etrafı toplarken aniden durdu. İki derin yeşil göz karanlıkta denize düşen şimşek gibi çakarcasına aniden baktılar. Kendi renklerinin doğallığında özgür, koyu pembe dudakları mühürlenmiş gibi kapalıydılar. Sivri burnun altında dudakların ucuna yol olmuş iki çizgi sanki o mührün anahtarıydılar. Derin nefesler halinde yükselip alçalan göğüs kafesinden başka kıpırtı yoktu. Özge'nin bedeninde. Kafasını kalbine dayayıp hayatı dinlemek istedi Sadık. Belki herkes yaşıyordu ama Özge'nin bedeninde atan bu kalp bir amaç için çarpıyordu. Toplantıyı dinlemişti. Hükümetin katıldığı her toplantıyı mutlaka dinlerdi. Özge'nin söylediği her kelime amaçsızca atan kendi kalbine sızlamış, işlemişti. Sadece baktılar birbirlerine. Sadık arkasını dönüp elleri cebinde ağır adımlarla odadan çıkarken önce içinde dalga dalga yükselip çekilen nefesi sonra da kendi koltuğuna bıraktı Özge. Neydi bu hissettiği, hissetmek istediği? Gözlerini kapattı. Sadık Murat Kolhan özenle şekillenmiş bedenin içinde dimdik ayakta elleri cebinde Özge'nin gözlerinin karanlığına durmuş ona bakmaktaydı. Hemen gözlerini açtı. Sadık Murat Kolhan. Güçte olmak için her şeyi feda edebilmiş bir adam. Anlayabilir miydi? Yeniden doğabilir miydi? 4. Ada. Karanlığın içinde bile fark edilmek, geçtiğin her yerdeki kafaların sana çevrilmesi, senden ayrılmadan kilitlenip kalması, insanların birbirlerini seni göstermek için gizli çabası, hayat bu olmalıydı. Kimin yıldız olduğunu, kimin değerli olduğunu, kime hayran olunacağını en sonunda göstermiş dağda tüm dünyaya. Mekana vardıklarında hepsinin kafası iyiydi. Vücutlarını hissetmeyecek hafiflikte, etraftakilere önemsemeyecek önemlilikteydiler. Ülkenin yeni yıldızı adayı gören herkes, hatta kim olduğu bilmeyenlerin bile gösterdiği sevgi resmen patolojikti. Salakların sahte sevgisi için kim olduğun önemli değildi. Ünlü olman yeterliydi. Kulübün girişinde müthiş bir görkemli karşılanmışlar, kendilerine daha doğrusu kendisine bakan meraklı hayran kalabalığın arasından geçip localarına ulaşmışlardı. Keşke loca bu kadar yakın olmasaydı da o bakışlar biraz daha üzerinde kalsaydı. Her bakışta merak uyandırıldığı, her akılda kendini daha güzel, daha yetenekli, daha üstün hissetti ada. Merkezinden uzaklaşarak. Şadiye'nin koca gövdesi ilgiyi hemen çekse de birkaç adım gerisinde yürüyüp ilginin kendisini bulması ve insanların her yerde adını duydukları adayı birbirlerine göstermeleri harikaydı. Tam da olması gerektiği gibiydi. İlk defa Duru gibi hissetti ada kendini. Yanında Tugay'la Duru gibi bir şeye sahipti. Amacı eğlenmek değil, göstermek olduğunu hesaplayamadan kendisi için yapıldığı düşündüğü bu geceye Tugay'ın hazırladığı iki çizgi kokaini çekerek ve hayatında aldığı en pahalı elbiseyi giyerek gelmişti. Zayıflamış vücudunda güzel durduğunu sandığı elbisesinin göğüs kısmını doldurabilseydi her şey mükemmeldi. İşte o zaman Tugay başka kimseyle ilgilenmezdi. Şadiye'nin habire bahsettiği şu doktora gidip göğüslerini yaptırmanın vakti gelmişti. Bundan sonra daha çok insan içine çıkmalıyım diye düşünerek locadaki yerine yerleşti ada. Daha fazla çıkmalı, dünyaya ne kadar harika olduğunu göstermeliydi. Varoş, şehrin en gözde mekanı kesinlikle söylendiği kadar popüler bir yerdi. Magazinde kim varsa hepsinin genç çocukları buralıydı. Köhneliğin içinde, karanlığı saran müziğin etkisinde dikildikleri yerde sanki hayatın onlara bulmasını bekliyorlardı. Rakipsizliğin gecesi diye düşündü Tugay. Reklam piyasasını adanın sesiyle, müziğiyle ele geçirmenin zafer kutlamasıydı bu. Tüm paparazilere haber verilmiş, magazin basını görevlendirilmişti. Adanın bu çiroz ama altın yumurtlanan tavuğun Tugay'a ait olduğunun duyurulmasının gecesiydi. Müzik başlamalı, şişeler açılmalı, kokainler çizgi çizgi çekilmeli, birkaç saat sonra da üzerine MDMA eklenmeliydi. Ada hayatının gecesini yaşamalıydı. Bahsettiği her güzel duyguyu Tugay'la kodlamalıydı. Ait olmalıydı. İki sıra kokainin üstüne içilen içkinin nasıl da midesini kıvılcımlaştırdığını, bir ateş gibi vücuduna yayıldığını hissetti ada. Bir an sonrası müzik vardı. Müzik önce karın kaslarını dağıtmaya başladı, sonra kalçasını sıçradı, sonra tüm kaslarına yayıldı. Ada durmaksızın bir dansa başladı. Bu ışık oyunları ne harikaydı. 5. Eti ve Can. Telefonun titreşimini araladı gözlerini. Kimsenin bilmediği bu numaradan arayabilecek tek kişi olabilirdi. Uyumak ve uyumamak arasında sıkışmış bedenini zorlayarak hemen uzandı. Açıp kulağına dayadı. Can diye mırıldandı. Sessizliğin içinde anlamlı bir ses bekledi. Ses hemen gelmedi. Can nihayet olmuyor diyebildi. Eti'nin gücü yoktu artık. Can'ı taşımaya, yastığa geri bıraktı başını. Aklından geçen onlarca cümlenin içinde en uygununu seçerken derin bir nefes aldı. Öksürmemek için kendini tutarak kelimeleri çıkardı. Ölüyorum Can. İstemediğim halde ölüyorum. Sense yaşıyorsun. Nedenini bilmeden, saplantılarına yenik düşerek, düşünmeden, duygularına kapılarak. Hayat bu mu? Bu mu yaratılış nedenin? Can çoktan kapatmıştı telefonu. Hat kesik kesik sinyal vermeye başladığında Eti de kapattı. Artık Can'a gücü kalmamıştı. Biten bir hayatta her şeyi kontrolden çıkardı diye düşündü. Ama sonra fikrini değiştirdi. Bu sadece kendisi için geçerliydi. Çünkü hayatları bir gün bile kendi kontrolünde olmayan milyonlarca insan sanki her gün yeniden ölürcesine yaşıyorlardı. Bilge ve Can Manay. Gecenin bu saatinde telefonun çalması o kadar tuhaftı ki. Uyanıp çalan telefonun ışığına baktı. Sesini duyduğu halde çaldığını algılaması biraz zaman aldı. Gecikmiş bir aceleyle gözlüğünü taktı. Arayanın Eti olduğunu gördüğünde ayağa fırlayarak açtı. Merak etme, ben iyiyim dedi önce Eti. Neyse ki iyiydi, anlattı. Bilge'nin telefonunu kapatması, saate bakıp sabaha karşı 3.12 olduğunu görmesi, temkinli bir telaşla hemen giyinmesi ve doğruya not yazıp kapıya yapıştırması, evden çıkması 10 dakika sürdü. Ancak yola çıktığında birazdan Can Manay'a maruz kalacağı geldi aklına, içi sıkıldı. Bu geceyi nasıl atlatacaktı? Aniden dönüp montunun arabada olup olmadığına baktı. Neyse ki mantosu arabadaydı. Gece yarısı Eti tarafından Can Manay'ı kontrole gönderiliyor olmasının sersemliğiyle birkaç saniye geçti gaza basarken. Ali'yi arayıp aramamayı düşündü ama Eti isteseydi kendisi arardı zaten Ali'yi. Arabadan inip aceleyle eve girene kadar temkinli olması gerektiğini unutmuştu. Ama bahçe kapılarının açık bırakılmışlığı ve tüm ışıkların yakılmış, evin terk edilmişliği Bilge'yi kendine getirdi. Can Manay asla bu kadar ışıkta duramazdı. Bir terslik vardı. Acil bir durumda Ali'yi aramak üzere tetikte, telefonu elinde sıkı sıkı tutarken hızlı ama temkinli Manay'ı aradı, bulamadı. Tüm odaları alt kata, dolapların içlerine, çatıya, garaja, bakabilecek her yere baktı ama Manay yoktu. Odasında yatağın üst kısmı yere indirilmiş, yarım aşağı kaydırılarak yatak bazasının köşeye arasında bir in oluşturulmuştu. Oraya da dikkatle baktı. Belli ki Manay yaptığı o küçük delikte uyuyor olmuştu ama orada da yoktu. Ali'yi aramaktan başka çaresi kalmamıştı. Salona geri döndüğünde sokak kapısı açıldı. Dağılmış saçları tarafından ele geçirilmiş bir halde açılan kapının önünde Can Manay dikiliyordu. Yer yer lekelenmiş paçaları, tamamen kirlenmiş pijaması ve pijamanın üstünde kendini teslim etmiş gibi duran öne açık kirli bornozuyla ne kadar da zavallı bir savaşçıydı. Kaybettiği şeyle birlikte kaybolan herkes gibi. Bilge başta Can Manay'ı bulmak için arayacaktı Ali'yi ama şimdi karşısında böyle dikildiği için aramak istedi çünkü kendini aniden tehlikede hissetti. Can kendisine bakmıyordu yoksa bakıyor muydu? Göz gezdirdiler ama sanki kimseyi görmüyordu. Eve giderken tek hamlede ayağıyla kapıyı inletircesine çarparak kapattı. Sonra girişin ışığını söndürdü. Çıplak ayaklarının attığı adımların yerde yarattığı titreşimi kendi dikildiği noktada hissederek bekledi. Can Manay'ın kendisine doğru güdümlenmiş bir füze gibi gelmesini, kasılan omuzları, telefona kilitlenen eli, sürekli Ali'yi ara diye bağırsa da vücudunu harekete getiremeyen beyni çaresizlik içerisindeydi. Can Manay dibine kadar geldi, uzandı ve Bilge'nin arkasındaki elektriği söndürerek dönüp gitti. Onun ardından baka kaldı Bilge. Çamurlaşmış sabahlıkla ışıkları kapata kapata karanlığı ararcasına gidişine. Odasına geldi Can. Ayağının altına yapışan toprağın geride bıraktığı çamuru, pijamasının kirine, üzerindeki sabahlığa yapışmış yaprak parçalarına baktı. Soyunmaya başladı. Sabahlığı çıkartıp attı yere. Üstü çıplaktı. Pijama altını da yırtarcasına çıkardı. Çırılçıplaktı ama yetmedi. Sanki daha da soyunması gerekiyordu. Bu bedenin içinde hapisti. İnsan kendinden nasıl soyunabilirdi ki? Çamurlu parmaklarını saçların arasına soktu. Yolarcasına çekiştirdi. Keşke bu bir maske olsa ve çıkarabilseydi. Bu hal çekilip çıkarabilseydi. Bilge bir süre dikildiği yerde bakışlarını Can Manay'ın biraz önce kaybolurcasına girdiği koridorun karanlığında ayırmadan bekledi. O koridor bu eve her geldiğinde gözlerini ayırmadığı yerdi. Can Manay her an geri gelebilirdi. Ama gelmedi. Sessizce çıkışa doğru yöneldi. Şükürler olsun ki tedirgin olduğu kadar krizli geçmemişti. Kapıyı açmak için uzandığında sesi duydu. Evin derinliğinden gelen ses sanki yaralı bir hayvana aitti. Zayıf bir inlemin hırıltısıyla birleşmesi gibiydi. Araladığı kapıyı açıp gidemedi. Aklı git diye haykırırken içinden yükselen kısık ama çoğunlukla bir ses yardım et diyordu. Gözlerini sıkıca kapadı. Kapı tokmağını sıktı. Cesaretini toplayıp kapıyı kapattı. Merdivenleri geri çıktı. Dikleşerek yürüdü. Karanlık koridoru daldı. Odanın karanlığında yoktu Can Manay. Sesi banyodan geldiğini anladı. Kapısı kapalı olsa karışmayacaktı ama kapısı açıktı ve Can yerde çıplak, iki büklüm çökmüş, iniltilere boğulmuştu. Ağlamaktaydı. Bilge gerideki koridorun ışığını yakıp odaya geri döndü. Koridordan sızan ışığın loşluğunda yerdeki yorganı alıp banyonun zeminde iki büklüm olmuş Can Manay'ın üstüne örttü. Can etrafını saran yorganın etkisiyle bir an sıçradı. Kendine dokunanın ne olduğuna baktı ama Bilge umursamadı. Eğilip aynı çocukken krize giren Doğru'ya yaptığı gibi, sızmış bir şekilde banyoda bulduğu annesine yapmaya çalıştığı gibi yorganı iyice sardı Can Manay'ın çıplak bedenine. Ve kendi kafasını onun sırtına dayarak onu sıkıca arkasından sardı. Kalp atışları ne kadar da hızlıydı. Konuşmaya gerek yoktu. Gitmesine engel olmasa da annesine de böyle yapmıştı. Can'ın atan kalbini sessizce dinledi. Soğuğun etkisiyle diken diken olan vücudu, yorganın yumuşak serinliğinden hemen kendi ısısına kavuşmuştu. Sırtından kendisine sıkıca kenetlenmiş Bilge'yi ittirmek istedi ama gitsin istemedi. Birisinin böylesine sıkıca, böylesine umursamayla sarılması ilaç gibiydi. Bedeninin yana, yorganın üstüne doğru çevirdi Can ve kendini tamamen yere bıraktı. Bilge onu bırakmadı. Hafifçe kollarını gevşetip sonra yine sıkıca sarılmaya devam etti. Bir anne gibi. Savaşta yalnız kalmış birini koruyan güçlü bir gladyatör gibi. Bu sarılış birini yarasından acıtmadan öpmek gibiydi. Mırıldanana kadar öylece kaldılar banyonun zemininde. Çatıdan gitmiş dedi mırıltıyla. Bilge neden bahsettiğini anlamadı. Ama sesini çıkarmadı. Önemli olan anlaması değil, Can'ın kendini anlatmak istemesiydi. Susup bekledi. Can devam etti. 6 metrelik duvarı o küçücük çıkıntılara basa basa inmiş. Çatılardan 4 bina ilerlemiş ve apartmana inip oradan da yola çıkmış. Duru'dan bahsediyor olmalıydı Can Manay ama Bilge sormadı. Dinlemek, hafifletmek için buradaydı. Anlamak, yargılamak için değil. Yardım etmek istiyorsan ne düşündüğünün, neyi merak ettiğinin bir önemi olmamalıydı. Dinlemeliydi insan. Sadece dinlemeli. Bilmeyi düşünmeden anlatılan ardındakini ve anlatılmayanı hesaplamadan paylaşılmak istenene vermeliydi kendine. Güven vermeliydi. Güvenin verilebilecek bir şey olmadığını bilmeden bekledi Bilge. Can Manay derin uykuya daldığında kalktı. Doğru'ya yalnız bırakamazdı. 7. Deniz. Sokağın karşısındaki arsada dikilip sabah ışığının bulutların arasında süzülüp yere inmesini izledi Deniz. Restorasyon bitmek üzereydi. Binanın dışını zamanın bıraktığı izleri silmeden olduğu gibi bırakıp koruyacaktı. Boyasını yenileyen, süse ihtiyaç duyan sürekli pozda bir genç kızdan çok, kelimeleriyle akıllara anlam doğuran, hareketlerindeki sadeliğiyle hayran bırakan bir kadın gibi bu bina. Ruhu yaşlanmak yerine zamanla dinlenmişti. Eskimek yerine kendine gelmişti. Ayrım sonu.